biz retina hastalıklarına geri dönelim.
Evet, başlayalım. Evet. O zaman retinopatiyle başlayalım.
Tamam. Erken doğan bir prematüre çocuğun retinopatisinden başlayalım. Tabii işte prematürelik başlı başına adı üstünde olgunlaşmama hali demek. Evet. Olgun olmama hali demek. Yani çocuk anne karnında tamamen dış dünyaya adapte olabilme işlevlerini kazanarak doğacaktı.
Tabii.
Prematüre çocuk nedir? Prematüre çocuk doğum haftasına bakılaraktan işte dış dünyada en azından belli limitlerde.
Evet.
Kendi kendine yaşayabilecek, kendi kendine dışarıdan destek olmadan solunum yapabilecek. İşte kendi dolaşımını kan, kalbin yeterince kan pompalayabileceği bir mekanizma. Bunu sağlayabilecek halde doğması lazım. Tabii. Bunun için de ideal olarak bir insan için öngörülen hafta nedir? 40 artı eksi 2. Yani 38 hafta ile 42 hafta arasındaki doğum term, yani matür, yani olgun doğma hali. Bu haftalardan daha küçük doğduğu vakit haftanın derinliğine göre çocuk henüz olgunlaşmadan doğuyor. Yani siz bir bilgisayarı düşünün. Bilgisayar daha henüz son kullanıcıya erişecek, kullanacak hale gelmeden almışsınız ve bilgisayar olarak kullanmaya başlayacaksınız. Dolayısıyla o bilgisayarın mesela 3-5 tane tuşu olmasa da çalışır. Sonradan üstüne tuş takarsınız. Telafisi mümkün. İşte o derinliğine bağlı olarak insan gözü retina tabakası en son gelişen yapılardan bir tanesi. Doğar doğmaz etrafa bakan bir bebek yoktur biliyorsunuz. Retina işte en son olgunlaşan doğduktan sonra da annenin,
devam ediyor mu olgunlaşması?
Tabii. Olgunlaşması devam ediyor. Özellikle görme merkezi o sebeple işte mesela doğar doğmaz annenin yüzüne bakmaz çocuk. Normal zamanda doğmuş bir çocuk aşağı yukarı 3 aylıkken anneyle göz temasına gelmeye başlar. Yeni doğmuş bir çocuğun işte anne baba bize muayeneye getirdiğinde ya bu hiç etrafa bakmıyor der tecrübesiz anne babalar. Bu doğaldır tabii. 3 aylıkta olgunlaşıyor. İşte bu prematürelik retinopatisi olgun olmayan yani görme işlevi henüz kazanmamış retinanın dış dünyaya doğduktan sonra o retina kumaşının demin bahsettik ya hani işte aynaya benziyor dedik. Ayna gibi saydam tabaka pigment epiteli. O tabii nedir? O bir sinir ve damardan örülü bir kumaş gibi gözün içini döşeyen. Bu tabakanın örülmesi süreci yapılması adeta bir kasnakta yapılması gibi bu sürecin kendinden yapılması bozulduğu vakit işte prematürelik retinopatisi ROP dediğimiz hastalık
ortaya çıkıyor. Peki bu süreci başlatan çocuğun erken ışığa maruz kalması mıdır yoksa hani bilinen başka mekanizmaları var mı?
Erken doğumun bizzat kendisi. Erken ışıkla yani acaba prematürelik retinopatisinde çocuğun gözlerini biz ışıktan muhafaza etsek bu konuda light ROP çalışması yapıldı. Sistemik faktörler tabii ki önemli ama ne kadar erken doğuyorsa o kadar daha yüksek riskle ortaya çıkıyor.
Peki miadında doğmuş çocuklarda da bu risk olabiliyor mu?
Miadında doğmuş çocuklarda retina problemleri elbette olur ama o prematürelik retinopatisi olarak değildir. Prematürelik retinopatisi tanısının temel karakteristiği bir prematüre doğum öyküsünün bulunmasıdır.
Peki bunun tanısı nasıl konur hocam? Yani sizden daha önce çocuk hastalıkları uzmanları, yeni doğan uzmanları bu çocukları değerlendiriyorlar. Onlar mı size gönderiyorlar bu hastaları? Nasıl oluyor?
Prematüre doğmuş çocukların uluslararası protokollerle belirlenmiş. Bizim tabii Türkiye'de bizim kendi hasta grubumuz üstünden bizim de önerilerimizle belli vasıflara sahip olarak doğmuş çocuklara 28. günden başlamak üzere tarama, göz tarama muayeneleri yaptırılır. Nedir bu vasıflar? 1. Doğum haftası 31 hafta ve altında doğmuşsa ama Türkiye pratiğinde biz bunun ideal emniyetli sınırının 34 hafta olduğunu kabul ediyoruz. Bir çocuk 34 haftalık ya da daha küçük doğmuşsa 1. Doğum kilosu 1500 gram ve altında doğmuşsa 2. Doğumdan sonra çocuk yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalmış, enfeksiyon geçirmiş, türlü ilaçlar almış, oksijen desteğine de tutulmuş. Dolayısıyla sistemik gidişatında ama özellikle kalp ve akciğerle alakalı sorunlar yaşanmışsa yani bunu kim belirleyecek? Yeni doğan doktoru. İşte üçüncü madde de yeni doğan doktorunun gerekli gördüğü her halde, her koşul için bu çocuklara İdeal olarak onu söyleyeyim. Doğum haftasına kıyasla ilk muayene yapılacak tarih arasında bir farklılıklar olabilir ama 28. gün, 4 hafta. 4. haftası doğumdan sonra 4 haftası doğduğunda hemen bir göz doktoruna gönderilir ya da icabında çocuk gönderilemez durumda. Kuvözde ise göz doktoru bu konuyu bilen bir göz doktoru çağrılır. Yoğun bakımda hastayı çocuğu kuvözü içinde görür. Ve tanıyı ona göre koyar. Muayene indirekt oftalmoskopla bakarız retinaya.
Ama bu durumda yeni doğan bakım ünitelerinin önemi tabii çok büyük olmuş oluyor.
Mutlaka.
Prematüre çocuklar için.
Çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. İşte yeni doğan yoğun bakım ünitesi olması tek başına önem arz etmiyor. Tüm bu ihtiyaçları karşılayabilecek imkanların da bulunması çok önemli. Hakikaten çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Şu bakımdan işte bu çocukların, prematüre çocukların göz muayenelerinin yapılabilmesi özellikle orada o sorumlu olan yeni doğan doktoru meslektaşlarımızın çok çok muzdarip olduğu bir konu. Sonuçta prematüre retinopatisini her göz hekimi meslektaşımız bilmiyor, yapmıyor. Şimdi o çocuğun göz kontrolü yeni doğan meslektaşımızın boynunda. Çocuğun genel gidişatı onun boynunda. Ne yapacak doktor arkadaşım? Ya bir doktor bulacak, bir yerden gelip muayene ettirtecek, bulabilirse. Ya o çocuğu kuvözüyle alacak, ilgili merkeze gönderecek. O çocuk yolda giderken hayati risk taşıdığında, ki taşıyor, bir sorun yaşadığında sorumluluk yine kimde? Yine yeni doğan doktoru arkadaşımızda. Bu hakikaten çok önemli bir sorundur. Bilmiyorum sizin bunun konuda bir tecrübeniz oldu da mı soruyorsunuz. Hakikaten yeni doğan merkezi olması değil aslından bu tüm hizmetlerin verilebilmesi gerçekten.
Bir de böyle bir sorunun herhalde tespitinin hızlı yapılması da önemli değil mi? Bu konuya esas değinelim.
Tabii. Orada zamanlama çok önemli. Siz bir çocukta prematürlik retinopatisi evreleri, zonları, retinanın yani zon ve evreleri ben toplumun anlayacağı çok kafasını karıştırmak istemiyorum ama o kumaşı biz üçe bölüyoruz o retina kumaşının. Merkezden itibaren örülüyor. İlk üçte biri örülmemişse eğer çok kötü yani. Birinci zon. İkinci üçte birlik kısmını yavaş yavaş örmüşse o güzel yani belli bir düzeyde yol kat etmiş. Üçüncü üçte birlik kısmı hiç önemli değil. Orada ciddi bir sorun oluşturmaz. O ilk zon 1, zon 2, zon 3. Zon 1 en tehlikeli olan. Biz ilk muayenede damarların uçlarının bu damar uçları yürümüyor. Bir çizgi gibi duraksama başladı diyoruz. İşte birinci evre. O çizgi gibi duraksama kabarmaya başlıyor. Kabarıklık. İkinci evre. Sonra o damarlar retina kumaşı içinde gitmek yerine göz kendine damar yapmaya çalışıyor. Dedik ya gözün içine doğru adeta topraktan yukarı doğru yükselen bitkiler gibi düşünün. İçeri doğru büyümeye başlıyor. Bu ne demek? Eğer kontrolsüz bırakırsanız göz bir fincan, bir top. Gözün içine doğru damarlar büyüyecek adeta bir sarmaşık gibi gözün içi damarlardan oluşmuş bir damar yumağına dönecek. İşte bunu vakitlice tedavi etmeniz gerekiyor. Yani damar uçlarının gözün içine doğru büyümeye başladığını gördüğünüz anda ideal olarak uluslararası standartlarda önerilen mümkün olabildiğince 72 saati geçirmeden ama az önce söylediğimiz çocuğun işte genel gidişatıyla alakalı hayati anlamda kendisini riske edebilecek olağanüstü koşullar tabii ki olabilir. 72 saat içinde olabildiğince tedaviyi yapmak gerekiyor ki aksi takdirde iki gözde de geri dönüşümsüz hayat boyu asla tedavi edilemeyecek maalesef körlük ortaya çıkıyor. Bu o nedenle çok çok önemli bir rahatsızlık.
Peki bu bahsettiğimiz evreler arasında diğer bir evreden diğer bir evreye atlamak hızlı bir süreç
Bravo, midir? Çok hızlı olabilir. O yüzden de nereden başladığı önemli ve hekimin işte burada tecrübesi o nedenle önemli. Yani bu konuda tecrübesi olan hekim hastalığa ilk baktığında o fotoğrafı tanır bilir ve o fotoğraftaki bir tablonun ne hızla gideceğini öngörür. Ve der ki ben bu çocuğu mesela 5 gün sonra göreyim ya da 1 hafta sonra göreyim ya da bulunduğu evreye göre der ki 2 hafta sonra göreyim. İşte bunun tespiti önemli. Yoksa gerçekten o 72 saatte 3 günlük sınırda ondan ötürü var. Bir bakıyorsunuz ki saatler içinde, günler içinde çok hızlı ilerleyebilir ve tedavi edilemez aşamaya kadar ilerleyebilir.
Peki böyle bir çocuğu tespit ettikten sonra yaptığımız tedavi işlemleri bize özetleyebilir misiniz?
Tabii. Şu anda güncel en başarılı tedavi olarak kullandığımız 2011'den itibaren 2013'ün hemen başında 2012'nin son 31 Aralık gerçekten son günü bu işin uluslararası protokolüne de girmiş. Göz içine bu anormal damar gelişimini engelleyen anti VEGF, bunu toplum da öğrendi, anne babalar da öğrendi. O yüzden bu şeyi de söylüyorum. Özel, aslında kanser tedavilerinde de kullanılan bir ilaç. Evet. Gözün direkt içine enjekte ediyoruz. Şu anda altın standartı olarak kabul edilen en başarılı tedavi, en ağır gözleri bile rahatlıkla tedavi edebildiğimiz, ama ağır derken artık asla tedavi edilemeyecek kadar kötüleşmiş göz değil. Yani tedavi sınırları içinde olmak kaydıyla yaptığımız tedavi primer olarak şu anda göze ilaç enjeksiyonu yapmak. Evet. Onun dışında yıllarca yaptığımız, hala da aslında mutlak anlamda ortada kalkmamış tedavi de lazer tedavisi. Lazer tedavisinde işte o gözün içine doğru anormal bir şekilde gözün üçüncü boyutuna büyümeye başlamış damar uçlarını gördüğümüz zaman o damarları yakıyoruz. İki, damar yapılamayan, damarsız kalan bölgeyi de lazerle yakarak ortadan kaldırıyoruz. Çünkü vücut adeta deniyor ki, hani kabul edilen o ki, vücut niye damar yapıyor? Damarsız bir bölgesinin olduğunu bildiği için yapmaya çalışıyor.
O yüzden oksijensizlik esas.
Temel oksijensizlik, iskemi, aynen. Dolayısıyla biz o damarsız bölgeyi yok edersek, vücuda dersek ki tamam senin damar yapmaya ihtiyacın kalmadı, o da anormal damar yapma sürecini durduracak. Lazer tedavisinin de mantığı buydu. Ama lazer görme alanını, ben bir gözümü kapattığımda şöyle bütün bir evren algılıyorum. Ne kadar alanı algılıyorsam. Retina'nın bütün olarak geliştiği zaman algılıyorum ben bunu. Lazer yaptığım zaman, demin ne dedim, hani kumaşın merkezi üçte biri, ikinci üçte biri, üçüncü üçte biri dedim ya. Ne kadar alan yapılmışsa lazer tedavisi bana bu kadar alan yeter, geri kalanını ben yakacağım demek olduğu için siz merkezini kurtarmış oluyorsunuz ama çevreleri yakarak çocuğun görme alanını daraltmış oluyorsunuz elbette.
Bir yerden feragat ederek diğer yerleri kurtarmaya çalışıyorsunuz.
Ama o göze ilaç tedavisi, anti-VEGF tamamen, en azından şu ana kadarki bilgi ve bulgularla tamamen sağlıklı bir göz elde etmemizi, mucizevi bir şekilde o örme sürecini, damarın ve sinirin yapılma sürecini normalize ediyor. Ve dolayısıyla hiç yakmadan tamamen, hatta iki sene sonra çocuğa baktığınızda o çocuğun drop hastalığından geçtiğini anlamanız bile mümkün değil.
Peki bu damarların oluşmasının zararı nedir? Bir de ondan bahsedebilir misiniz?
O anormal,
anormal damarlaşma niçin bizim göz sağlığımız, görmemiz açısından sıkıntı teşkil ediyor?
İşte burada bu prematürelik retinopatisindeki anormal damarlaşmayı bir de genel anlamdaki neovaskülarizasyon, anormal damarlaşmadan ayırmak lazım. Prematürelik retinopatisinde retinanın direkt örülmesi, yani sağlam bir retinanın elde edilmesi sürecinden bahsediyoruz. Burada aslında anormal damarlaşma demek normal şekilde yapılamaması sürecini kastediyoruz. Dolayısıyla burada prematürelik retinopatisinde retina olmuyor. Çocuğun retinası gelişmiyor. Ama onun dışında sizin bahsettiğiniz bir de neovaskülarizasyon, yani patolojik sonradan olmaması gereken damar oluşumu söz konusu ki onun da bulunduğu yere göre yine görmeyi ortadan kaldıran, gözün anormal bir şekilde göz tansiyonuna yol açan türlü ilave başka sebepleri de bulunabilen, erişkinde ortaya çıkan hastalıkları var. Yani vücut, göz pırıl pırıl, pırıl pırıl saydam dokulardan ibaret.
Evet.
Işığın girdiği. Ama onun önde korneasına bir travma olur. Gelir enfeksiyon ulaşır oraya. Damarsız saydam, tamamen saydam olan korneada o bölgeye, enfeksiyon bölgesini temizlemek için vücut damar yapar. O damar o bölgeyi temizlemek için kan kan gitmelidir çünkü. Korneada başlar size neovaskülarizasyon, görmeyi kapatır. Çünkü opaklaştıracaktır. Ya da gözün iç kısmında retina damarı tıkanır. Hastanın yüksek tansiyonu vardır. Şeker hastalığı vardır. Gözün içinde kan damarları, retinanın damarları tıkanır. O tıkanmış damar bölgesinde vücut kendisi damar yapmaya çalışır. Anormal damarlar ortaya çıkar. O anormal damarlar normal damar gibi değildir. O anormal damarlar adeta sağlam bünyeye sirayet etmeye çalışan ya da oraya saldıran şey gibidir. Patolojik bir takım ekstra işte canlı gibi gidip sağlam iş gören yapıların etrafını sararak onu adeta hapseder, kanatır, göz tansiyonuna yol açar, görme merkezinde ortaya çıkar mesela makula dejenerasyonunda. Tam orta kısmında kanar, saniyeler içinde hastanın görmesi gider mesela.
Gider, evet.